Büyük A, Tarık Buğra.
Ayrım 16.
Ek 7. Yapılacak son şey. Bir insan yaşlandıktan ve kendine düşenleri yaptıktan sonra yapacağı bir şey daha kalıyor ki, o da huzur içinde ölümle dostluk kurmaktır. Böyle buyurmuş 4000 yıl önce Sayın Menkhisyan. Mutlu adammış doğrusu. Belki de herkes mutluydu o çağda. Öyle ya, belli bir yaşa geldikten sonra insanlar evlerine çekilebiliyor, küçük bahçesinde veya kitaplarıyla huzur buluyor, ölümle dostluk kurabilecek kıvama erebiliyormuş. Mütevffa Ming'in bu sözlerini ilk okuduğum zaman 70 yaşımdaydım ve üzerime düşenleri fazlasıyla yapmıştım. Gazetecilikten emekliliği hak etmiştim, bu bir. İkincisi, Türkçe'ye, Türk edebiyatına, yarın diye bir şey yoktur'dan, Küçük A'ya, ayakta durmak istiyorum'dan, Osmancık ve gençliğim eyvaha kadar hikayeler, piyesler ve romanlar vermiştim. Fakat ölümle huzur içinde dostluk kurmamı sağlayacak zamanı, imkanı yok bulamıyordum. Zira emekli maaşım ev kirasını bile karşılamaktan uzaktı. Çalışmaya, kalemim işe yaradığı sürece mecbur değil mahkumdum. Kısacası o söz bana dünyanın en çarpıcı kara nüktesi gibi gelmişti. Şimdi mi? Şimdi yani 76. yaşımın ikinci basamağında benim ve Türkiye için hiçbir manası kalmadı o güzelim, o harika sözün. Şimdi ölüm %100'e yakın bir çoğunlukla insanlara baskın veriyor, hazırlıksız ve kendisi için bir şeyler düşünmeye fırsat bırakmadan yakalıyor. Bu yüzden de en korkunç şeymiş sanılıyor ve en zavallı, en beyhude direnç istenmiyor. İnsan hangi hayhuyun, hangi keşmekeşin içinde olursa olsun, günlük yaşayışında o dostluğu kurmak için bir düşünce, bir iç murakabe zamanı ayırmalıdır. Bunu yapanlar, çevrelerini kuşatan hayhuyun, keşmekeşin, gaddarlığın hafiflediğini görecek, güçlenecektir. Buna inanıyorum. Çünkü denedim, başardım. 20 gün önce o ağır ameliyata giderken ölümle dosttum ben. Çevremdekiler gördü bunu. Benim başaramadığım şey başka. Bundan 10 gün kadar önce Sayın Mustafa Miyasoğlu'nun Milli Gazete'de beni duygulandıran bir yazısı çıktı. Tarık Buğra'nın yalnızlığından söz ediyordu. Bu yalnızlık 1960'taki zırva darbeden hemen sonra ve solcu, ilerici, devrimci furyasıyla birlikte başlar. Tezelden de edebiyatın sınırları dışına sürülüşümle sonuçlanır. Aslında oyun düpedüz Türkiye için düzenleniyordu. Fakat dünyayı politikadan ibaret gören aydınlarımız ve gazete yazarlarımız bu tecrit veya sürgün olayını da önemsiz, hatta önemsizin de önemsizi bir ayrıntı saydılar. Din adamlarının başlarında sarık var diye tartaklandıkları bir dönemde yazılan Küçük Ağa'nın neden küllenilmek istendiğini ve kavgadaki en önemli cephenin edebiyat olduğunu düşünecek vakit bulamadılar. Tarık Buğra'nın yalnızlığı koyulaşıyordu. Fakat itiraf etmek zorundayım ki onu, Tarık Buğra'yı yalnızlığa itenlerin başında değilse bile en öndekilerin arasında ben gelirim. Ben hatta ona ihanet ettim. Hava kadar, su kadar hakkı olan zamanları, enerjileri ve ilgileri gasp ettim. Romanlar, hikayeler, piyesler yazmak istediği kalemini çekip aldım, ben kullandım. Buna güya onun için, yani Tarık Buğra yamalı pantolonla gezmesin, iyice bir evde barınsın, iyi ısınıp iyi beslensin diye yapıyordum. Halbuki o bana kaç defa şöyle demişti, şimdi hatırlıyorum. Bırak Bağbali'yi, Bahçelik, Bağlık, Irmaklı tepeleri olan küçük bir kasabaya gidelim. Emekli maaşım şimdi 200 milyon 300 bin ve benim kitaplarımdan gelecek bir o kadar para, huzur içinde gül gibi geçiniriz. Belki ben de birkaç şey daha yazabilirim. Bilmiyorum iş işten geçti mi? Fakat baktım biraz kendine gelir gibi olunca aynı özlemi sürdürüyor. Üstelik en sevdiğimden müttefik de bulmuş. İyi ya dedim. Benim başaramadığım şey ölümle değil, Tarık Buğra ile dostluk kurmakmış. Anladım. Ve yapacağım son işin bu dostluğu kurmak olduğuna hükmettim. Çünkü bu dostluğu gerçekleştiremezsem huzura kavuşamayacağıma, bu yüzden ölümle dostluğumun da tamamlanamayacağına inandım. Önümüzde çok az zaman kaldı. Hiç değilse bu süreci sadece ona ayırayım. Yani Allah'a ısmarladık Baba Ali. Evet, henüz yataktan tam kurtulamamış bir hastanın veda yazısıdır bu. Bunun için de teşekkür borçlarımı ödemeye çalışarak bitirmeliyim. Muhterem Enver Ören Beyefendi, Amerika'dan gönderdiğiniz geçmiş olsun dileklerinizi, çok yakın ilginizi ve bilhassa dualarınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Ameliyatımdan bir önceki gece, Birlik Vakfı'nda benim için dua edildiğini öğrendiğim zaman duyduğum minneti anlatamam. Ajans 1400'e, beni günlerce hastanelere, laboratuvarlara götürüp getiren salih insan Ahmet Bayezid'e, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Sayın Gültekin Samancı, sanki herkese yardım olmak için yaşar gibidir, ona ve 40 yıllık şair dost G. Samanoğlu'na gönülden teşekkürler. Geçmiş olsun demek için hastaneye gelen Profesör Abdülkadir Karahan'a, Profesör Süleyman Yalçın'a, Profesör Erman Tuncer'e, Beşir Ayvazoğlu'na, Ahmet İyioğlu'ya, Nurhan Alpa'ya, Erol Kılınç'a, Mustafa Miyasoğlu'na, Vedat Zeydanlı'ya teşekkürler. Dileklerini telgraf ve telefonla bildiren Mehmet Doğan, Yahya Akengin, İsmail Sivri, Kemal Gökçe, Rıdvan Yelekçi, Altemur Kılıç, Şefik Kahraman Kaptan, Profesör Ahmet Bican Ercilasun, Profesör İsmail Parlatır, Yavuz Bülent Bakiler, Sevinç Çokum, Dinçer Sümer için teşekkürler. Ve Viyana'dan Elazığ'a, Antalya'dan Dursunlu'dan Erzurum'a kadar çeşitli yerlerden arayanlara ve odamı çiçek bahçesine çevirenlere binlerce teşekkür. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakan'a ve MHP Genel Başkanı Sayın Türkeş'e teşekkürlerimi hemen sunmuştum. Burada tekrarlamayı gerekli buluyorum. Sonuç yerine. Tarık Buğra, Edmond Rostand'ın Cyrano de Bergerac adlı ünlü eserini, özellikle bu eserin ikinci perdesinde Cyrano'nun karakterini çok iyi yansıtan "İstemem eksik olsun" tiradını çok seviyordu. Büyük yazarın kişiliği hakkında da önemli ipuçları taşıdığı için bu tiradı bu kitabın sonuç bölümü olarak Sabri Esat Siyavuşgil'in nefis tercümesinden sunmak istiyorum. Ya ne yapmak lazımmış? Sağlam bir dayı bulup çatmak sırnaşık gibi, bir ağaç gövdesini tıpkı sarmaşık gibi yerden etekleyerek veli nimet sanmak mı? Kudretle davranmayıp hileyle tırmanmak mı? İstemem eksik olsun. Herkes gibi koşarak yabanın zenginine metiyeler mi yazmak? Yoksa nazırın yüzü gülecek diye bir an karşısında takla mı atmak lazım her zaman? İstemem eksik olsun. Ricaya mı gitmeli? Kapı kapı dolaşıp pabuç mu eskitmeli? Yoksa nasır mı tutsun sürünmekten dizlerim? Yahut eğilmekten mi ağrısın öten berim? İstemem eksik olsun. Tazıya tut, tavşana kaç mı demeli? Belki kaz gelir diye bana tavuk mu göndermeli? Yoksa bir fino gibi susta durmak mıdır ki acep en münasibi? İstemem eksik olsun. Bir kibar salonunda kucak kucak dolaşıp boy atmak ve sonunda marifet şiire koyup kameri, yıldızları aşka getirmek midir evde kalmış kızları? İstemem eksik olsun. Yahut san olsun diye meşhur bir kitapçıya giderek veresiye şiir mecmuası mı bastırmak? İstemem eksik olsun. Acaba bulup bir alay sersem meyhane köşesinde dahi olmak mı hüner? İstemem eksik olsun. Bir tek şiirle yer yer dolaşıp da herkesten alkış mı dilenmeli? İstemem eksik olsun. Yoksa bir sürü keli sırma saçlı diyerek göğe mi çıkarmalı? Yoksa ödüm mü kopsun bir Allah'ın aptalı gazeteye bir tenkit yazacak diye her gün? Yahut sayıklamak mı lazım adım görünsün aman diye şu meşhur Mercure ceridesinde? İstemem eksik olsun. Ve ta son nefesinde bile çekinmek, korkmak, benzin sararmak, bitmek, şiir yazacak yerde ziyaretlere gitmek, karşısında zoraki sırıtmak her abusun, eksik olsun istemem, istemem eksik olsun. Fakat şarkı söylemek, gülmek, dalmak hülyaya, yapayalnız ama hür seyahat etmek aya, gören gözü, çınlayan sesi olmak ve canı isteyince şapkayı ters giymek, karışanı olmamak, bir hiç için ya kılıcına veya kalemine sarılmak ve ancak duya duya yazmak, sonra da gayet tevazuyla kendine çocuğum demek, bütün bunları hoş gör yine, hoş gör bu çiçekleri, hatta bu kuru dalı. Bunlar yabanın değil, kendi bahçenin malı. Varsın, küçücük olsun fütühatın, fakat bil onu fetheden sensin, yoksa başkası değil. Ara hakkını, hatta kendi nefsinde bile. Velhasıl bir tufeyli sarmaşık zilletiyle tırmanma, varsın boyun olmasın söğüt kadar. Bulutlara çıkmazsa yaprakların ne zarar? Kavaklar sıra sıra dikilse de karşına, boy ver, dayanmaksızın yalnız ve tek başına. Kronoloji. 1918. Akşehir'de doğdu. 2 Eylül. 1926. Akşehir İsmet Paşa İlk Mektebi'nde ilkokula başladı. 1930. İlkokulu bitirdi. 1933. Ortaokulu bitirdi ve İstanbul Erkek Lisesi'nde yatılı olarak lise öğrenimine başladı. 1936. Konya Lisesi'nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde imtihansız kabul edildi. 1938. Tıp Fakültesi'nden ayrılıp Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1942. 4 yıl okuduğu Hukuk Fakültesini bitirmeden terk etti ve bir süre Pınarbaşı'nda teyzesinin oğlu Mustafa Topbaş'ın yanında kaldıktan sonra askere gitti. Arayan Bulur adlı radyofonik piyesini yazdı ve bu piyes radyoda seslendirildi. 1946 terhis edildi. 1947 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümüne girdi. Şişli Terakki Lisesi'nde muallim muavinliğine başladı. 1948 Türkoloji öğrencileri tarafından çıkarılan Zeytin Dalı dergisinde Kekik Kokusu adlı ilk hikayesi yayımlandı. Sayı 2 13 Şubat 1948 Oğlumuz adlı hikayesiyle Cumhuriyet Gazetesi'nin hikaye yarışmasında birincilik kazandı. Fakat ikinci ilan edildi. Hikaye gazetenin 18 Şubat 1948 tarihli nüshasında yayımlandı. Yusuf Ziya Ortaç'ın Çınaraltı adlı dergisinde hikayeleri yayımlandı. 17 Mart. Yalnızlar romanı Çınaraltı'nda tefrika edildi. 1949. Oğlumuz adlı ilk hikaye kitabı yayımlandı. Akşehir'de Nasrettin Hoca adlı haftalık gazeteyi çıkarmaya başladı. 26 Temmuz. 1950. Talat Tekin'le ikinci Zeytin Dalı'nı çıkardı. Mayıs. Aşk Esirleri adlı romanı Milliyet'te tefrika edildi. 30 Eylül ila 9 Aralık. Jale Baysal'la evlendi. 23 Eylül. 1951 İstanbul Haftası dergisini çıkardı. Milliyet'te Sanat Hareketleri adlı sütununda tiyatro ve edebiyat eleştirileri yazmaya başladı. Şehir tiyatroları edebi heyetinde yer aldı. Kızı Ayşe doğdu. 19 Aralık. 1952 Nasrettin Hoca gazetesi ortağı tarafından noter kanalıyla bir protesto çekilerek elinden alındı. Aynı gün babasını kaybetti. 28 Haziran. Yarın Diye Bir Şey Yoktur adlı ikinci hikaye kitabı yayımlandı. Siyah Kehribar romanı Milliyet'te tefrika edildi. Milliyet'te Süleyman Yücel imzasıyla 18 hikayesi yayımlandı. 1953 Milliyet'te Fıkra adlı köşesinde yazmaya başladı. İnce Hesaplar ve Aşk Esirleri adlı romanları tefrika edildi. Sonradan Yaşamak adlı romanı Vatan Gazetesi'nde tefrika edildi. 1954 Milliyet'ten ayrıldı. 13 Mayıs ve ısrar üzerine bir süre tahsis servisinde çalışmak şartıyla döndü. İki Uyku Arasında adlı 3. hikaye kitabı yayımlandı. 1955 Siyah Kehribar kitap olarak yayımlandı ve ağır eleştiriler aldı. Abaza Paşa'nın Rüyası adlı romanı Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde tefrika edildi. 1956 Şehir Uyurken adlı romanı Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde tefrika edildi. 1957 Yeni Gün gazetesinin kuruculuğunu ve genel yayın müdürlüğünü üstlendi ve Günaydın sütununda yazdı. Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası adlı romanı Yeni Gün gazetesinde tefrika edildi. Yeni Gün'den ayrılarak Vatan gazetesinde neşriyat müdürü olarak geçti. 1958 Ölü Nokta adlı romanı Yeni İstanbul gazetesinde tefrika edildi. 1959 Peyami Safa ile birlikte Hadiselere Tercüman gazetesine geçti. İskandinavya'ya gitti ve dönüşte gazetesinden Peyami Safa ile birlikte kovuldu. Yeni İstanbul gazetesinde neşriyat müdürü oldu. Aynı müessesenin çıkardığı Türkiye Spor Gazetesi'nin de neşriyat müdürlüğünü üstlendi. 1961 futbol milli takımıyla birlikte Norveç, Almanya ve Moskova'ya gitti. Bir Köyden Bir Başşehir adlı röportajı Türkiye Spor Gazetesi'nde Gagaringrad Moskova Notları adlı röportajıyla Yeni İstanbul'da tefrika edildi. 1962 Yeni İstanbul'da Günaydın sütununda yazmaya başladı. İlk sayısı 7 Haziran'da çıkan haftalık Fikir, Sanat ve Siyaset gazetesi Yolda sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev aldı. Küçük Ağa adlı büyük romanı Yeni İstanbul gazetesinden tefrika edilmeye başlandı. 11 Kasım 1963 Küçük Ağa'nın tefrikası sona erdi. 25 Mart Küçük Ağa Ankara'da, Yeni İstanbul'da tefrika edildi. 6 Eylül ila 7 Aralık. Küçük Ağa kitap olarak yayımlandı. 1964. Yeni İstanbul'da Günaydın sütununda yazmaya başladı. 1966. Ayakta Durmak İstiyorum adlı oyunu yayımlandı. 1967. Hisar dergisinde Süleyman Yücel ve Mehmet Nazım imzalarıyla 13 yazısı yayımlandı. 1968. Firavun İmanı adlı romanı Son Havadis gazetesinde tefrika edildi. 4 Şubat ile 5 Nisan.
Ayrım sonu.